2. Samuel 7. bölüm 11. ayette ise seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Rab senin için bir soy yetiştireceğini belirtiyor, diyor. Tanrı Natan'a Davut'a kendisi için bir soy kuracağımı söyle diyor. Davut, ben Tanrı için bir ev yapmak istiyorum diyor. Tanrı Davut, bunu sen yapamazsın. Senin ellerin kanlı. Benim için bir ev inşa edemezsin ama bu arzunun yüreğinde olduğunu biliyorum diye Davut'a karşılık veriyor. Seni benim için bir ev inşa etmişçesine onurlandıracak ve ben senin için bir soy kuracağım diyor Rab aynı zamanda. Rab işte hep böyledir. Hiçbir zaman onun verdiğinden daha fazlasını veremezsiniz. Günümüzde birçoğumuzun bu kadar fakir olmasının nedeni Rab için çok az şey yapmasıdır. Kendimizi Tanrı'nın bizler için fazla bir şey yapabileceği bir duruma hiç sokmuyoruz. Davut'tan bir ders alabiliriz. Davut Tanrı için büyük bir şey yapmayı istiyordu ve Tanrı onun için çok daha büyük bir şey yaptı. 2. Samuel 7. bölüm 12. ayette ise sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim diyor. Bu harika bir şeydir. İncil'de Rab İsa Mesih'in Davut'un soyundan geldiğini Romalılar 1. bölüm 3. ayette okumaktayız. Tanrı Davut'a sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim demişti. Tanrı Süleyman'dan söz etmiyordu. Tanrı Rab İsa Mesih'ten burada söz etmektedir. 2. Samuel 7. bölüm 13. ayette ise adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim diyor Tanrı. Burada söz konusu kişi Süleyman'dır. Davut'tan sonra gelen kişi odur. Ancak krallık Süleyman'ın ötesine gider ve geleceğe bakar. Onun krallığının tahtını sonsuza dek pekiştireceğim. Bu Davut'un tahtından söz etmektedir. Rab İsa Mesih bir gün Davut'un tahtına oturacaktır. Melek Cebrail'in Meryem'e verdiği mesaj buydu. Luka 1. bölüm 32. ayette o büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek diye yazıyor. Ve 2. Samuel 7. bölüm 14. ayette şöyle devam ediyor. Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Yine Tanrı'nın yapacağım dediği şeylere burada dikkat edin. Tanrı çok özel bir şekilde onun babası olacağım demektedir. Rab İsa Mesih dirildiğinde Mecdalli Meryem'e Yuhanna 20. bölüm 17. ayette İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Tanrı İsa Mesih'in üçlü birlikteki konumundan ötürü babasıdır. Tanrı yeniden doğuşum aracılığıyla aynı zamanda benim de babamdır. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ettiğimde bana kendi oğlu olma hakkını vermiştir. Bu hak onun adına iman edenlerden başkasına verilmez. Tanrı ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak demektedir. 14. ayetin son kısmı çok tuhaf bir bildiridir. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Bu ayeti psikopos Hursley ilginç bir şekilde şu şekilde tercüme eder. Üzerine suç yüklediğinde onu insanların sopalarıyla yola getireceğim. Tanrı'nın şimdi söylemekte olduğu şey de aynen budur. Tanrı, suçlu olduğunda ben onun babası olacağım, o da benim oğlum olacak demektedir. Bu baba Tanrı ile oğul Tanrı arasında olan eşsiz benzersiz ilişkidir. Ama eğer suç işlerse, yani üzerine suç yüklendiğinde, sizin ve benim suçumuz onun üzerine yüklendiğinde bizler onun yaralarıyla şifa buluyoruz. O bizim için çarmıhta ölmüştür. Bizim suçlarımızdan ötürü İsa eziyet çekti. Çarmıhta ölmesinin nedeni buydu. Haç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı. Öyle ki günah yönünden ölüp doğruluk içerisinde yaşayabilelim. Onun yaraları ile siz iyi oldunuz. Yani günahlarımızdan şifa bulduk. Peygamber Yaşaya Mesih hakkında ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi demektedir. Davut'un soyundan gelecek kişi dünyanın günahlarını üzerinde taşıyacaktı. Yaşaya 53. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında ise aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi diyor. Onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Neden şifa bulduk? Günahlarımızdan şifa bulduk. Dostum, günah insanlığın başına bela olan korkunç bir hastalıktır. Tanrı'nın kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim demesinin nedeni işte budur. 2. Samuel 7. bölüm 15. ayette ise ama senin önünden kaldırdığım Saul'den esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim diyor. Yani Davut'un soyu büyük günahlar işlediği halde Tanrı Davut ve soyu için olan amacını sonuna dek yerine getirecektir. Ve Tanrı aynen böyle yapmıştır. Rab İsa Mesih'i dünyaya getirmiştir. 2. Samuel 7. bölüm 16. ayette ise soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir diyor. Tanrı bunun önemli olduğunu düşünüyordu çünkü 89. mezmur 34 ila 37. ayetler arasında şöyle der. Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim. Davut'a yalan söylemeyeceğim. Soyu sonsuza dek sürecek. Tahtı karşımda güneş gibi duracak. Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi sonsuza dek kalacak. Ay gibi sonsuza dek kalacak. Bilim adamları aydan getirilen kayaları inceledikten sonra evrenin büyük bir olasılıkla 3-5 milyar yıl yaşında olduğunu söylüyorlar. Bu çok uzun bir zamandır. Tanrı ayın kalıcı olduğu gibi Davut'un tahtını da kalıcı kılacağını söylemiştir. Tanrı Davut'la bir antlaşma yapmıştır ve bunu bozmayacaktır. 2. Samuel 7. bölüm 17. ayette ise böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı diyor. Ve şimdi Davut'un duasını görüyoruz. 2. Samuel 7. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bunun üzerine Kral Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ey egemen Rab! Ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Ey egemen Rab! Sanki bu yetmezmiş gibi kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Ey egemen Rab! İnsanlarla hep böyle mi ilgilenirsin? Bir kez daha bu ayetin başka bir çevirisine bakmak isterim. Hersley, Ya Rab, Yahve, hizmetkarının soyu hakkında çok uzun bir süre sonrası için vaatte bulundun ve yukarıdan gelecek olan adam hakkındaki düzenlemede beni de işin içine kattın. Ey Rab Tanrı, bu çok ilgi çekici bir bildiridir. Gelecek olan birini bekliyorlardı. Bu kişi bir kadının soyu olacaktı. İbrahim'in soyundan, Yahuda oymağından olacaktı ve şimdi bizlere Davut'un ailesinden olacağı da burada söylenmektedir. Davut İsa Mesih'in kendi ailesinden, geleceğinden ötürü çok etkilenmiştir. 2. Samuel 7. bölüm 20. ayette ise ben sana başka ne diyebilirim ki? Çünkü ey egemen Rab kulunu tanıyorsun diyor. Hiç Tanrı'ya kalbinizde artık söyleyecek hiçbir şeyiniz kalmayıncaya dek içinizi döktüğünüz oldu mu? Davut bu durumdaydı. Kalbini Rabbin önünde dökmüştü ve artık içi boştu. Sadece orada Rabbin önünde oturuyordu. Ben yalnız başıma arabamı sürerken Rabbi onun sözlerini düşünmeyi, dua etmeyi çok severim. Ona artık söyleyecek bir şey bulamayana dek kalbimde olan her şeyi söylerim. Rab ne kadar harikadır. Tanrımız çok harikadır. 2. Samuel 7. bölüm 21. ayette sözünün hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve kuluna bildirdin diyor. Tanrı'nın bütün bunları Davut için yapmasının nedeni onun iyi bir çocuk olması mıydı? Dostum, göreceğimiz gibi Davut iyi bir çocuk değildi. Tanrı sizleri ve beni de iyi çocuklar olduğumuz için seçmedi. Tanrı bizleri muhteşem sonsuz lütfundan ötürü kurtardı. Tanrı bizler için bir sürü özel şey yapar. Bunları bizim iyiliğimizden ötürü değil, kendi iyiliğinden ötürü yapar. Tanrı muhteşemdir. Bizler değiliz. Bizlerin Tanrı'nın ismini yüceltmemiz gerekiyor. Davut Tanrı'nın kendisine söylemiş olduğu şeylerin harikalığından ötürü toparlanamamıştır. O güzel mezmurları söylemesine şaşmıyorum. 2. Samuel 7. bölüm 22. ayette ise yücesin ey egemen Rab. Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk diyor. Bu ayeti sadece okumak bile size iyi gelmiyor mu? Böylesi bir Tanrı'ya sahip olmak ne kadar büyük bir ayrıcalıktır. 2. Samuel 7. bölüm 25. ayette ise şimdi Ya Rab Tanrı kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut. sözünü yerine getir diye yazar. Bunun Davut'un kurtuluşu olduğunu biliyor muydunuz? 2. Samuel 23. bölüm 5. ayette söylediklerine kulak verin. Soyum da Tanrı ile böyle değil mi? O benimle sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı o sağlamayacak mı diyor Davut. Davut Tanrı'nın vaat etmiş olduğu şeylere güveniyordu. Tanrı size de bir vaatte bulunmuştur. Bu vaat Yuhanna 3. bölüm 16. ayettedir. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsundur bu vaat. Tanrı'ya inanacak mısınız? Davut Tanrı'ya inanmıştı. İbrahim'in de Tanrı'ya inandığını görmüştük. Musa Tanrı'ya inanmıştı. Yeşu Tanrı'ya inanmıştı. Ve Tanrı sizin de kendisine inanmanızı istiyor. İsminiz her neyse size bugün bana iman et. Mesih'e kurtarıcın olarak güvenirsen seni kurtaracağım demektedir Tanrı. Sizin ve benimle yapmış olduğu antlaşma işte budur. 2. Samuel 8. bölüme geldiğimizde Davut'un krallığını pekiştirip genişlettiğini görürüz. Davut Yeruşalim'i başkenti olarak sağlamlaştırdığı ve Tanrı'nın antlaşma sandığını oraya getirdiğinden ötürü krallığını pekiştirir ve Yonatan'ın hayatta kalan tek oğlu olan Mefiboşet'e dostluk elini uzatır. Ayrıca İsrail'in eski düşmanları üzerinde de zaferler kazanır ve İsrail'in sınırlarını da genişletir. 2. Samuel 8. bölüm 1. ayette bir süre sonra Davut Filistlileri yenip boyunduruğu altına aldı ve Meteg Amma'yı Filistlilerin yönetiminden çıkardı diye yazar. Bir süre sonra sözü Tanrı'nın Davut'la olan antlaşmasını yaptığı zamandan sonrasından söz etmektedir. Davut'un krallığı artık iyice kuvvetlenmiştir ve Filistliler üzerinde büyük zaferler kazanmış olduğunu da görüyoruz. Filistliler İsrail'in sürekli ve amansız düşmanlarıydılar. Davut onları sadece İsrail'in dışına değil, kendi sınırlarının bile gerisine püskürtmüştür. Filistliler o diyarın özellikle güney kısımlarının büyük bir bölümünde oturuyorlardı. Davut'un Zoba kralını yenmesi yeniden anlatılırken 2. Samuel 8. bölüm 4. ayette şöyle denilmiştir. 1700 atlısıyla 20 bin yaya askerini ele geçirdi. 100 savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı. Zoba kralı Hadadezer'in Fırat nehrine kadar uzanan bir krallığı vardı. Davut'un ondan 1000 atlı araba aldığı söylenmiştir. Davut atlardan birkaçı hariç geri kalanlarını yok etti. Yasanın tekrarı kitabında Tanrı kralların çok fazla sayıda atları ve karıları olmaması için bir kural koymuştu. Davut çok fazla karı aldığı halde Süleyman hem çok sayıda at ve hem de çok sayıda kadın almıştır. Belli ki atlar konusunda Rabbin talimatlarını uygulamaya çalışmaktadır. Bu bölümde epey ayrıntı bulunmaktadır. Yeni bölgeler ve yeni ülkeler keşfetmeyi seviyorsanız bu bölümü etüt etmekten ve Davut'un seyahat ettiği değişik yerleri haritada takip etmekten hoşlanacaksınız. Davut İsrail'in sınırlarını genişletmiştir. Sınırlarını güneyde Filistlilerin ülkesine ve doğuda Moavlıların ülkesine genişletti. Suriye ve Edom'da garnizonlar kurmuştur. Suriye, Moav, Ammon, Filistliler ve Amelekliler hep Davut'un yönetimi altına girdiler ve ona vergi ödemeye başladılar. 2. Samuel 8. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ise Davut Tuz Vadisi'nde 18 bin Edomlu öldürüp dönünce üne kavuştu. Edom'un her yanına askeri birlikler yerleştirdi. Edomların tümü Davut'un köleleri oldular. Rab Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı diye yazıyor. Güneybatıda, güneydoğuda ve şimdi de kuzeyde Davut, İsrail'in sınırlarını büyüterek krallığı genişletmişti. Batıdaki sınırın genişlediğini söyleyemeyiz çünkü batıda Akdeniz vardı. 2. Samuel 8. bölüm 15. ayette bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı diyor. Davut halkı yargılarken adaletiyle tanınmaktaydı. Krallık çok genişlemişti. Davut krallığı en parlak noktasına getirmiş ve zamanın diğer güçleriyle kıyaslandığında bir dünya gücü haline getirmiştir. 2. Samuel 9. bölümde ise kutsal kitaptaki en güzel hikayelerden birini okumaktayız. Bu Davut'un ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren bir öyküdür. Genellikle Davut'u düşündüğümüzde işlediği günahla birlikte düşünmekteyiz ve herhalde bu doğaldır. Önümde büyük beyaz bir perde olduğunu düşünün. O perdede küçük siyah bir leke var. Üzerine biraz mürekkep gelmiş olsun. Ona baktığımda en çok aklımda kalan nedir? Kocaman beyaz bir alan vardır ama bir tane küçük siyah leke hemen o alanda sırıtır. Ya da yolda arabayla gittiğinizi ve yolda 2000 kadar koyun gördüğünüzü düşünün. Biri hariç, koyunların hepsi beyaz olsun. En çok aklınızda hangisi kalır? Davut'un hayatı da işte böyle olmuştur. Bizler her zaman Davut'un büyük günahını düşünürüz ve evet günahı gerçekten de büyüktü. Sorun günahını görmemiz değil, Davut'un yaşamı ve kahramanlıklarına pek önem vermeyişimizdir. Birisi en kötümüzde bile o kadar çok iyi yan, en iyimizde ise o kadar çok kötü yan vardır ki kimsenin birbiri hakkında konuşmaya hakkı yoktur demiştir. Belki Davut hakkındaki görüşlerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekecek. Davut'un dev bir adamı öldüren genç bir çobandan Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diye yazabilecek kadar deneyimle bilgileşmiş ihtiyar bir adam olana dek süren uzun hayatında bir sürü parlak nokta olmuştur. Bu bölümde Davut'un karakterinin lütufkar yanını göreceğiz. 2. Samuel 9. bölüm Mefiboşet'in öyküsünü kaydetmektedir. Mefiboşet, Yonatan'ın oğlu Saul'ün torunuydu. Bu noktada Saul'ün geçmişinin bir kısmına bakmakta yarar vardır. Saul, Davut'un zalim ve kin dolu düşmanı olmuştur. Saul'ün ölümüyle Davut güçlerini toplamaya başlamıştı. Zamanın doğu adetlerine göre yeni kral doğal olarak önceki hanedanın tahta geçebilecek bütün üyelerini öldürtürdü. Taht üzerinde hakkı olan herkes öldürülerek ortadan kaldırılabilirdi. Bu yeni kralı herhangi bir tehlikeden kurtarmaktaydı. Zamanın kanunlarına göre Davut'un Saul'un soyundan gelen kişileri öldürmesi haklı bir davranış olurdu. Saul ve Yonatan aynı savaşta öldüklerinde Yonatan'ın küçük oğullarından biri Davut onu bulup öldürmesin diye saklamıştı. Bu küçük çocuğun adı Mefiboşet'ti. Davut bu çocuğu öldürerek tahtını daha sağlamlaştırabilir ve böylece kendisi için en son tehlikeyi de ortadan kaldırmış olabilirdi. 2. Samuel 9. bölüm 1 ila 4. ayetlerde Davut Saul'ün ailesinden daha sağ kalan Yonatan'ın hatırı için iyilik edebileceğim kimse var mı diye sordu. Saul'ün ailesinin Siva adında bir hizmetkarı vardı. Onu Davut'un yanına çağırdılar. Kral, Siva sen misin diye sordu. Siva, evet ben kulunum diye yanıtladı. Kral Saul'un ailesinden sağ kalan kimse yok mu diye sordu. Tanrı'nın iyiliğini ona göstereyim. Siva, Yonatan'ın iki ayağı sakat bir oğlu var diye yanıtladı. Kral, nerede o diye sordu. Siva, Ammiel oğlu Makir'in Lo-Devar'daki evinde diye karşılık verdi. Saul'un hizmetkarlarından biri olan Ziba, Mefiboşet'in saklandığı yeri bildirmişti ve Davut onu kolaylıkla öldürebilirdi. 2. Samuel 9. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise böylece Kral Davut, Lo-Devar'dan Ammiel oğlu Makir'in evinden onu yanına getirtti. Saul oğlu Yonatan oğlu Mefiboşet Davut'un yanına gelince onun önünde yere kapandı. Davut, Mefiboşet diye seslendi. Mefiboşet, evet ben kulunum diye yanıtladı. Mefiboşet Davut'un önüne getirildiğinde öldürülmeyi bekleyerek onun önünde yere kapanır. Bunun üzerine Davut ona ismiyle hitap ederek onunla şefkatli bir şekilde konuşur. 2. Samuel 9. bölüm 7. ayette ise Davut ona korkma dedi. Çünkü baban Yonatan'ın hatırı için sana kesinlikle iyilik edeceğim. Atan Saul'ün bütün toprağını sana geri vereceğim. Ve sen her zaman soframda yemek yiyeceksin. Davut onu hızlıca rahatlattı ve onu çağırmasının nedenini anlattı. Ona babasının mirasını verdi ve kralın sofrasında kendisine sürekli bir yer tahsis ederek onu kendi oğullarından biriymiş gibi onurlandırdı. 2. Samuel 9. bölüm 8. ayette ise Mefiboşet yere kapanıp şöyle dedi. Kulun ne ki benim gibi ölmüş bir köpekle ilgileniyorsun? Mefiboşet'in bütün bunlara gösterdiği tepkiye dikkat edin. Tahtta başka bir kral olsaydı öldürülürdü. Durum tamamıyla farklı olurdu. Bunun bilincinde olan bu kişi kendisinden ölmüş bir köpek olarak bahsediyor. Ama Davut ona böyle hitap etmiyor. Ona sen ölmüş bir köpek değilsin. Sen Yonatan'ın oğlu Mefiboşet'sin. Sana iyilik yapmak niyetindeyim diye sesleniyor. 2. Samuel 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Kral Davut Saul'un hizmetkarı Siva'yı çağırtıp önceden efendin Saul ile ailesine ait her şeyi torunu Mefiboşet'e verdim dedi. Sen oğulların ve kölelerin onun için toprağa işleyip ürününü getireceksiniz. Öyle ki efendinizin torununun yiyecek gereksinimi sağlansın. Efendinin torunu Mefiboşet her zaman benim soframda yemek yiyecektir. Siva'nın 15 oğlu ve 20 kölesi var diye yazıyor. Ne kadar kalabalık bir ev halkı. Böylece Saul'un malı, mülkü Mefiboşet'e teslim edilmiştir. Zaten onun hakkıydı ve Davut hakkı olanı almasını burada sağlamaktadır. 2. Samuel 9. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında Siva, efendim kralın buyurduğu her şeyi yapacağım dedi. Mefiboşet kralın çocuklarından biri gibi onun sofrasında yemek yedi. Mefiboşet'in Mika adında küçük bir oğlu vardı. Siva'ya bağlı herkes Mefiboşet'e hizmet ediyordu. İki ayağı sakat Mefiboşet hep kralın sofrasında yemek yediğinden Yaruşilim'de oturuyordu diye yazıyor. Davut Mefiboşet'e harikulade davranmıştı ama burada kaçırmamanızı istediğim büyük ruhsal gerçekler içeren başka etkileyici dersler vardır. Bir tanrı çocuğu kendisinin de Tanrı'nın önünde sakat biri olduğunu kabul eder. Romalılar 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında diyor. Yaşaya 53. bölüm 6. ayette ise hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü, yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi diye yazıyor. Sonra Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yazarı, öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Ayaklarımız başımızı derde sokar. Kutsal kitapta can ve ayakların birbiriyle çok yakından bağlantılı olmaları çok ilginçtir. Burada ayak tabanından bahsetmekteyim. Davut'un hayatının sonuna dek sofrasında yemek yiyen bir sakat çocuk olduğunu hatırlayarak 56. mezmur 13. ayetteki şu sözleri dinleyin. Çünkü canımı ölümden kurtardın, ayaklarımı tökezlemekten korudun. İşte yaşam ışığında Tanrı huzurunda yürüyorum. Sonra 73. mezmur 2. ayette Davut, ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı diyor. 116. mezmur 8. ayette ise sen ya Rab canımı ölümden, gözlerimi yaştan, ayaklarımı sürçmekten kurtardın diye yazar. Dostum aslında hepimiz Tanrı'nın önünde sakat insanlarız. Modern felsefe ve hümanizm insan hakkında başka bir resim sunmaktadır. Bir keresinde birisinin Mesih'in insan ruhunun harikalarını ortaya koymak için geldiğini söylediğini işittim. Halbuki Tanrı Yeremya 17. bölüm 9. ayette yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez, onu kim anlayabilir diyor. Yürekten kötü düşünceler çıkar ve kötü düşünce ise karmaşayla doludur. İnsan doğasından iyi bir şey bekleyemezsiniz. Paulus Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Paulus benliğe hiç güvenmiyordu. Yasa suçlamaktır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette ise İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Tanrı kendisine o yoldan gittiğimizde bizi kabul edecektir. Davut, Mefiboşet'e Yonatan uğruna şefkat göstermişti. Bu hayret verici olayın bir başka muhteşem yönüdür. Biliyorsunuz Davut bu çocuğu tanımıyordu. Yaptığı şeyi sevdiği arkadaşı Yonatan uğruna yapmıştır. Davut bu çocuğa baktığında sakat bir çocuk değil Yonatan'ı görmekteydi. Bu çaresiz kişiye şefkat, merhamet ve lütuf başka birisinin uğruna verilmiştir. Yonatan'ın Davut için ne kadar önemli biri olduğunu gördük. Yonatan'ın ölüm haberi Davut'a ulaştığında Davut 2. Samuel 1. bölüm 25 ve 26. ayetlerde güçlüler nasıl da yere serildi savaşta. Yonatan senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor. Senin için üzgünüm kardeşim Yonatan. Benim için çok değerliydin. Sevgin kadın sevgisinden daha üstündü demiştir. Tanrı sizleri ve beni de başka birinden yani Rab İsa Mesih'ten ötürü kurtarmıştır. Efesliler 1. bölüm 6. ayette İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizden bizleri öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün diye yazar. Tanrı sizleri ve beni Mesih'te gördüğünden bizleri kabul eder ve bizleri kurtarır. Davut, Mefiboşet'in sakat ayağı hakkında hiçbir şey söylememişti. Davut'un bundan hiç bahsettiğini ya da buna bir gönderme yaptığını belirten bir kayıt yoktur. Ona hiçbir zaman sakat olman ne kötü dememişti. Ona bir prens muamelesi yapmıştır. Kralın sofrasında oturmuş ve ayakları keten kumaşla kapanmıştı. Dostum, Tanrı bizim günahlarımızı unutur çünkü günahımız Rab İsa Mesih'in kanı aracılığıyla silinmiştir. Tanrı'nın günahlarımızı bağışlayabilmesinin yolu buydu. İbranilerin yazarı İbraniler 10. bölüm 17. ayette onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım diye yazmaktadır. Mefiboşet kendi sakat ayağı hakkında hiçbir şey söylememiştir. Davut ve Mefiboşet sofrada oturduklarında sizce nelerden konuşmuşlardı? Başka birinden, Yonatan'da. Davut Yonatan'ı seviyordu. Mefiboşet babası Yonatan'ı seviyordu. Konuşmalarının konusu doğal olarak Yonatan'dır. Siz ve ben neden söz etmeliyiz? Bazı Mesih inanları günah içinde yaşadıkları eski günlerden söz etmekten büyük zevk alırlar. Bir araya geldiğimizde başka biri hakkında konuşmamamız çok yazıktır. Konuşmalarımızın konusu Rab İsa Mesih olmalıdır. Başkaları da Mefiboşet'in sakat ayakları hakkında bir şey söylememişlerdi. Kralın sofrasında yemek yiyen bir sürü insan vardı. Bir gün Davut'un sofraya bu sakat çocuğu getirdiğini görmüşlerdi. Dedikoducular ne olmuş biliyor musunuz demediler. Bunun yerine kralı dinlediler. Davut'un Mefiboşet'i övüşünü dinlediler. Ucuz konuşmalarla geçirecek zamanları yoktu. Bu çocuğu çok sevdiler. Çünkü 1. Korintliler 13. bölüm 7 ve 8. ayetlerde sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır diye yazıyor. Bildiğim kadarıyla Davut bu çocuğun yürümesini hiçbir zaman sağlayamamıştı. Tanrı'yı hoşnut edecek bir biçimde yürümediğinizi görürseniz Rab İsa Mesih'e dönün. Mesih arkadaşlarının damdan indirdiği felçli adama yüreklen oğul, günahların sana bağışlandı, ayağa kalk ve yürü dedi. Elçi Pavlus ise Efesliler 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın diye yazmaktadır. Yürüyüşünüzde başarısızlığa uğruyorsanız yardım için Mesih'e gelin. Mesih bugün sizin oturduğunuz kentin yollarına, sokaklarına ve caddelerine bir davette bulunmaktadır. Matta 11. bölüm 28. ayette, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin ben size rahat veririm diyor. Ayrıca Yuhanna 7. bölüm 37. ayette, İsa Mesih, bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin diye çağırmaktadır. Bu bölümde Tanrı sevgisi çok güzel bir resimle yansıtılmıştır.